Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Teknik kumanda masasında Serpil Korkmaz, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Doktor Nergis Dama ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Nergis Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nergis Hocam'la zaman zaman Türkiye'deki sosyal politika konuları üzerine konuşuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz Nergis Hoca'ya yabancı değil ama ben tekrar hatırlatayım. Doktor Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Bilhassa sosyal politika üzerine çalışıyor. Bu konuda yayınlanmış yazıları, raporları var. Bugün aslında hani sosyal politika bakımından önemli bir grup olan kadınlar üzerinden konuşacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'de bir farkındalık gündemi oluşuyor. İşte bugünlerde bu tür faaliyetler gerçekleşiyor. Bugün bildiğim kadarıyla Hak İşin var değil mi?
Böyle evet, bir faaliyeti. Evet.
Birçok kuruluşun buna benzer faaliyetleri var. Bu gündemi değerlendirerek başlayalım hocam. Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de bu kadın meselesi, kadınların meseleleri hakkında nasıl bir farkındalık oluştu?
Evet, şimdi baktığımızda aslında geçmişe oranla bir kıyas yaptığımızda ben özellikle son 2-3 yıldır gündemin biraz daha değiştiğini söyleyebilirim. Özellikle kadınlarla alakalı gündemin. Daha öncesinde eğitime erişim, işte çalışma hayatına erişim gibi konularda sıkıntılar yaşanıyordu. Ve yani bir kadın ve erkek arasında veya bir kız çocuğu ve erkek çocuğu arasında eğitime erişimde temel farklılıklardan bahsediyorduk ve bu farklılıkları ortadan kaldırmak için, bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için sürekli bir çaba gösteriyorduk. Şimdi son zamanlarda ama ben o göstergelere de yansıyacak şekilde o farkın, yani temel haklara erişimdeki farkın ortadan kalktığını, şimdi mevcut durumda aslında ekonomik ve sosyal yaşamda eşit temsile oranla, eşit temsilin sağlanabilmesi için yapılması gerekenlere dair bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Bu da aslında özellikle kadın ve erkeklerin ekonomik ve sosyal yaşamda eşit bir şekilde, adil bir şekilde temsil edilmesi açısından kıymetli bir şey. Neden? Öncesinde yani biz 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesine kadar Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmaya ve erkeklerle arasındaki o açıklığı azaltmaya çalışıyorduk. Ama geldiğimiz noktada temel eğitimde o farkın artık olmadığını, kız ve erkek çocuklar arasında eğitim gibi, sağlık gibi temel hizmetlere erişimde bir sorun yaşanmadığını görüyoruz. Bu da çok kıymetli bir şey, en azından geldiğimiz nokta bakımından. Şimdi tabii sorunlar bitti mi? Hayır, bitmedi. Az önce de dediğiniz gibi sosyal politikalarda çok önemli bir grup kadınlar ve şöyle ki işte literatürde dezavantajlı grup olarak geçiyor. Fiziksel özelliklerinden dolayı, cinsiyetten dolayı yaşadığı haksızlıklardan dolayı ya da işte geleneksel kalıplaşmış, bu sadece Türkiye'ye özgü değil ama birçok ülkede, Avrupa ülkesinde de, gelişmiş ülkede de cinsiyetinden dolayı yaşadığı haksızlıklar ve ayrımcılıkla mücadele. Şimdi aslında bizim gittiğimiz nokta temel olarak temel haklara erişimden ziyade artık belki daha üst kademelerdeki yönetici pozisyonu olma noktasındaki meselesi, çalışma hayatında daha fazla kalabilmesi için yapılacak uygulamalar, özellikle ebeveynlik meselesine kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının yeniden konuşulması, tartışılması ve düzenlenmesi, aynı zamanda annelik rolüyle birlikte çalışma hayatından vazgeçmeyerek hem çalışan kimliğini hem anne kimliğini devam ettirebilecek düzeyde sosyal politikalara ihtiyaç duyulması. Şimdi bu Türkiye açısından olumlu bir süreç. Çünkü daha öncesinde işte temel haklara erişimden bahsederken şu anda bir gelişmiş ülke ekonomisi niteliğinde ve gelişmiş refah politikaları düzeyinde kadınlara yönelik, kadınların haklarına yönelik çalışmaları görüyoruz. Bu açıdan kıymetli görüyorum ben. Ama tabii dediğim gibi yani bu hakları, bu tartışmaları yaparken de Türkiye'nin kendi sosyal kodlarından da uzaklaşmamak gerekiyor. Onu da ifade etmek lazım. Çünkü her politika, işte her iyileştirmeye yönelik politikanın her ülkede aynı şekilde sonuç vermesini bekleyemeyiz. Kendi özel kodlarımızı, kendi kıymetli kodlarımızı da, onu da söyleyelim, yani değerli kodlarımızı da göz ardı etmeden kadınların erkeklerle birlikte ekonomik ve sosyal yaşamda eşit bir şekilde temsilini konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Nergis Hoca'nın üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bir konferansa gittik. Orada kamu yönetimi bölümünde işte öğrencilere bir konferans verdik. Birinci sınıf öğrencilerin içerisinde hanımların, kadınların sayısı, kızların sayısı çok fazlaydı. Mesela ben de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Bizim zamanımızda 125 kişiden 5'i hanımken bugün çoğunluk hanımlara geçmiş durumda. Bu mesela yine geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanımızla bir görüşme yaptık. Orada da %40'ın üzerinde adalet sektöründe hakim ve savcıların arasında kadınlar olduğu ve bu oranın artmaya aday olduğu konuşuldu. Aynı şekilde orada da bulunan öğretim görevlisi, öğretim üyesi arkadaşlarımız hukuk fakültelerinde de benzeri bir şekilde kızların daha fazla işte öğrenci olduğunu, üniversitede hukuk fakültesinde daha fazla kız öğrenci olduğunu söyledi. Keza üniversitelerde öğretim görevlileri arasında da hanımların oranının çok ciddi, artık dezavantajlı diyemeyeceğimiz
eşitsizlik oluşmayacak
bir
şekilde
hale geldiğini görüyoruz. Muhtemelen Nergis Hoca'nın söylediği hani bu haklara, eğitime ulaşma problemi halledildikten sonra tabii bu zaman içerisinde çalışma hayatına yansıyacak. Lütfen, çalışma hayatına yansıdıktan sonra da hani sadece çalışanlar arasında değil, idareciler arasında da kadınların nispetinin daha fazla olacağını şimdiden söyleyebiliriz. İstikametin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da birçok kadınlarla ilgili problemin onların da eliyle, yani idareciler de eliyle daha görünür kılınması, çözüme ulaşması, tartışılmasını mümkün hale getirecek. Bunun siyasette de, siyasi temsilde de yansımalarının, tezahürlerinin olacağını söyleyebiliriz. Yani daha fazla hanım siyaset yapacak önümüzdeki dönemde ve siyasette idarecilik yapacak, böyle tahmin edebiliriz.
Bu gözlem çok kıymetli bir gözlem çünkü göstergelere de yansıyor. Yani özellikle işte yüksek öğretimdeki kız öğrenci sayısı ile erkek öğrenci sayısı arasındaki farkın sürekli olarak azalması, yani kendi karşılaştırmalarımızda. Diğer taraftan dediğiniz gibi bu dünden bugüne veya bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Eğitimdeki o haklara erişimde ne kadar eşitliği sağlarsak onun uzun vade, orta vadede ve uzun vadede karşılığını alacağız. Şimdi yüksek okul, yani TÜİK çok güzel bir, yine her zamanki gibi istatistiklerle kadın raporunu yayınladı, bülteni yayınladı.
8 Mart dolayısıyla.
Evet, 8 Mart dolayısıyla.
Değerli dinleyicilerimiz ona ulaşabilirler.
Kesinlikle. Yani TÜİK'in bu şekilde hani özel gruplara yönelik yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Orada dikkatimi çeken bir oran var. Yüksek okul veya fakülteden mezun oranı kadınlarda %22,4, erkeklerde %17,5. Şimdi bu şunu gösteriyor. Biz öncesinde yüksek okul veya fakülteden mezuniyeti bir erkekle, yani erkek cinsiyetiyle daha çok özdeşleştirirdik. Ama geldiğimiz noktada az önce sizin gözleminizin göstergelere yansıdığını doğrudan söyleyebiliriz.
Kadınlar öne geçmiş durumda.
Kadınlar
daha eğitimli hale
gelmeye başlıyor. Yani eğitimde olma süresi, hatta onu da söyleyebilirim, süresi ve oranı erkeklere göre daha fazlaşmaya başladı. Ama tabii yine okur yazar olmayan grup, 25 yaş üzerinde okur yazar olmayan grupta kadınların yine tabii %7,6 iken erkeklerin %1,3.
Bir de eski dönemden gelme bir dezavantajlı nüfus stoğumuz var.
Kesinlikle.
Oradan kaynaklanan problemler oluyor. Ama bu özellikle yeni nesillerde bu farkın kadınlar lehine değiştiğini söyleyebiliriz.
Kesinlikle öyle ve bunun da az önce söylediğiniz gibi orta ve uzun vadede çalışma hayatına yansıyacak. Evet, çalışma hayatındaki göstergelerimiz artıyor. Kadınların istihdam oranı, kadınların iş gücüne katılma oranı. Ancak şimdi tabii fark yüksek ama çok önemli bir nokta. Bu aslında geçmişten gelen de bir birikim. Yani bu birikimi bir anda ortadan kaldıramayız. Zaman içerisinde o farkında azalacağını düşünüyorum.
Evet, şimdi bu genel giriş takiben biraz daha hani kadınların eğitim, çalışma, yönetim alanlarındaki temsil düzeyine biraz bakalım. İşte ekonomik, sosyal göstergelerde TÜİK'ten de bahsetmişken.
Şöyle, yani nüfusa baktığımızda %49,8'inin kadın olduğunu görüyoruz. Yani bu çok yüksek, yani birbirine neredeyse aslında eşit. Kadın ve erkek oranı 41.433.861 kişiden bahsediyoruz kadın. Dolayısıyla şimdi yarı yarıya olan bir nüfusu yani eğitimden ekonomik ve sosyal yaşamın dışında tutabilmek mümkün değil. Bu nüfusu ne kadar iyi kullanabilirsek erkeklerle birlikte, yani cinsiyetten bağımsız olarak ülkenin refahının bu kadar da artacağı anlamına geliyor. Tabii şimdi kadınlar hep böyle göstergeleri verirken hep böyle olumsuz şeylerde ön planda çıkarlar ama güzel olan şey şu: Türkiye'de çok uzun süredir aynı şey, doğuşta beklenen yaşam süresinde kadınlar erkeklerden daha fazla
daha uzun yaşıyorlar.
81 yaşına kadar, yani doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde bu süre 75.6. Bu oran hep iyi
arada
çıkıyor.
Arada fark var. 6 sene.
Yaklaşık bir 6 sene kadar bir fark var. Tabii bu yaş gruplarına da yansıyor. Örneğin
artık kadınlar kendilerine daha iyi bakıyor mu diyeceğiz. Nasıl yorumlayacağız bunu bilmiyorum. Evet.
Şöyle, yaş gruplarına da baktığımızda 60 ve 74'e kadar, yani 0-15, 15-29, 30-44, 15-59 yaş gruplarında, 45-59 yaş gruplarında kadın ve erkek oranları, erkeklerin daha fazla, evet oranı fazla. Ama aralarındaki fark çok anlamlı bir fark değil. Ama iş 60 ve 74'ten sonraya geldiğimizde çok ciddi bir farka karşılık geliyor. Örneğin 90 yaş üzerindeki kadınlardaki nüfus oranı %73 iken erkeklerde %27. Dolayısıyla bu doğuşta beklenen yaşam süresinin doğrudan aslında yaşla birlikte karşımıza çıkıyor. Bunu tabii nasıl yorumlamak gerekir bilmiyorum. Hani temel göstergeler nedir ya
aslında
da...
Aslında bu konuda hani araştırmaya muhtaç bir konu.
Kesinlikle öyle. Yani belki o çalışma hayatının etkisi de olmayabilir.
Erkekler hani, kendine iyi bakmıyor da denebilir.
O da olabilir. Aynen. Hani bunun gerçekten
belki
dediğiniz
sigara,
gibi.
Belki sigara, içki falan kullanımından
evet,
kaynaklanıyor olabilir.
Çünkü şöyle ki, yani kronik hastalıklarda ya da işte bağımlılığa bağlı hastalıklarda erkekler kadınlardan çok daha önde. Belki o da olabilir. Hani o faktörlerin, o değişkenlerin gerçekten belirlenebilmesi bir araştırma konusu. Doğuşta sağlıklı yaşam süresi ise kadınlarda 56.8, erkeklerde 59.9. Doğuşta sağlıklı yaşam süresi şu: herhangi bir hastalıkla karşılaşmayacağına dair beklenen yaş
hanımlar
süresi.
Hanımlar daha fazla hasta oluyorlar.
Evet, hanımlar daha fazla hasta oluyorlar. Bu da tabii ama çok ilginç ki doğuşta beklenen yaşam süresi fazlayken hastalığa yakalanma süresi, ama benim şöyle bir yorumum var. Tabii çok hani bunu araştırılmaya muhtaç. Hastalığa yakalanabiliyorlar ama anladığım kadarıyla
daha
kadınlar daha, evet, daha dirençliler.
Kendilerine daha iyi bakıyorlar. Yine evet. O da var yani. Bu biraz disiplinle, hani kendine bakma disiplini.
İşte o belki de cinsiyetler arasındaki farklılıktan bahsediyoruz ya, evet. Yaratılış farkından ya da yaratılış özelliğinden dolayı belki de burada bundan bahsedebiliriz.
Öz disiplini daha fazla herhalde kadınların. Bu eğitimdeki başarıyı da bence izah ediyor.
Evet, doğru. Cinsiyete göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadın ise 84.5. Şimdi bu yükseliyor. Erkeklerde 95.9. Yani en az bir eğitim düzeyi dediğimiz ilkokuldan bahsediyoruz. Çok uzun bir süre biz okuma yazma bilmeyen kadınlardan bahsettik ne yazık ki. Hatta en son geçen yıl bir kampanya yapılmıştı Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan himayesinde. Hani okumayan kadın kalmasın, okuma yazma kadın kalmasın diye, okuma yazma bilmeyen kişi kalmasın diye. Şimdi o gruplara baktığımızda da az önce dediğiniz gibi bir yaş grubunun üzerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o birikim hala daha yansıyor. Ama diğer taraftan dediğim gibi az önce yüksekokul veya fakülteden mezun oranı, yani 25 yaş üzerinde de o eğitime erişimin kıymetinin, farkındalığının artık yerleşik hale geldiğini görüyoruz ki kadınlar daha fazla eğitime zaman ayırıyorlar. Tabii bizim için önemli göstergelerden bir tanesi de şu, iş gücüne katılma oranı ve işsizlik oranı. Bu farklar tabii ve istihdam oranı. Tabii bu noktalarda istediğimiz yerde değiliz. Bu kabul ama istediğimiz yerde olmadığımız, ilerlemediğimiz, gelişme göstermediğimiz anlamına gelmiyor.
Bir süreç
gelmiyor.
İçerisinde gelişmeler olumlu istikamette seyrediyor.
Evet, işte bu süreci mesela güzel bir değişken koymuşlar oraya. Kadınların çalışma hayatında kalma süresine bakmışlar. Yani son 6 yılda ne kadar değiştiğine dair 2.3 yıl artmış kadınların çalışma hayatında kalma süresi. Az önce söylediğim gibi Türkiye'de kadınlara yönelik sosyal politikalarda veya kadın ve erkek arasındaki haklara erişimde, temsil düzeyindeki erişimde Türkiye'nin kodlarından, toplumsal kodlarından, aile kodlarından bağımsız bazı şeyler yapmak Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem de demografisiyle bence negatif bir oynama sürecine karşılık gelebilir. Yani çalışma hayatında kalma süresi aslında kadınların özellikle aile ve özel yaşamlarındaki dengeyi kurulmasıyla doğrudan bağlantılı. Eğer bu yönde atılacak adımlar devamlılık sağlanırsa, kadınların veya erkeklerin, yani erkeklerin de bu rol paylaşımında yer alması, rol paylaşımı olmadığı takdirde de mutlaka sosyal devletle güçlendirilmesi. Çünkü temel olarak baktığımızda kadının iş yaşamından çekilme sebebinin başlıca sebebi çocuk sahibi olmak. Dolayısıyla çocuk sahibi olduğu için ve anne ve çocuk arasındaki ilişkinin özel bir ilişki olmasından dolayı hem pedagojik olarak hem ruhsal olarak hem de bir kadının ve çocuğun buna ihtiyaç duyduğu bir gerçekliğinden hareket ederek burada kadınların iş hayatından çekilme sürecindeki temel başlıca faktör çocuk sahibi olma gözüküyor.
Şimdi kreşler büyük yardımcı.
Kesinlikle.
Erkeklerin de daha fazla eskiye nispetle
şimdi babalık
çocuk
izni diye bir şey var.
Evet. Rol oynadığını, hani izin var ama bir de evet, onun ötesinde sosyal psikolojik davranış itibariyle de bunun değiştiğini söyleyebiliriz. Yani babaların da çocukla daha fazla ilgilenmesi, beraber olması birçok bakımdan.
Kesinlikle.
Hani hem çocuklar için hem de babalar için hem de genel toplamda aile için, hı-hı, faydalı. Bu da hanımların çalışma hayatına dönmesi ve genel olarak hani sosyal hayatına daha fazla zaman ayırmasının kapılarını açabiliyor.
Kesinlikle öyle. Çünkü bir kimlikleri çatıştırmadan aslında kimlikleri beraber taşıyarak hareket ediyor. Çünkü yani bir erkeğe nasıl baba mı olmak istiyorsunuz yoksa çalışmak mı istiyorsunuz sorulmuyorsa kadın için de aynı şey geçerli. Yani anne mi olmak istiyorsunuz yoksa çalışmak mı istiyorsunuz? Şimdi bu iki kimliği taşıyabilmesi için mutlaka ve mutlaka ama desteğe ihtiyaç var. Bu desteklerden de dediğiniz gibi babalık rolünün daha fazla
destek deyince hocam, yani genel olarak kadınlara yönelik sosyal politikaların bu bahsettiğimiz değişimde hem çalışma hayatında hem işte eğitim, hı-hı, hayatındaki katkısı nedir? Yani bunlar belki hani toplumsal değişme içerisinde bir ölçüde kendiliğinden oluyor ama bunları hızlandıran bir sosyal politika izlendiğini biliyoruz. Hı-hı.
Öncelikle şunu söyleyelim. Bir defa çocuk sahibi olma durumunda verilen izinlerin çok ciddi anlamda kadınların çalışma hayatında elini rahatlattığını söyleyebiliriz. Çünkü işte tabii buradaki belki eleştirimizi şu şekilde ifade edebiliriz. Memur ve işçi arasında farklılıklar var. Yani memurlara verilen haklar daha fazla. İşte 24 aya kadar ücretsiz izin alabiliyorlar ama bu 24 ay diyelim ki işçi olduğu zaman bu mümkün olmuyor. Veya işte süt izinleri diye bir kavram, bir artık nasıl diyeyim, uygulama yerleşik hale geldi. Ve kadınlar bunu da talep ediyorlar. Ama burada tüm izinleri hepsini kıymetli bularak söyleyelim ama buradaki asıl mesele kreş desteği. Çünkü kadınlar çocuklarını 2 yaşından sonra çalışma hayatına dönmek istiyorlar ve çalışma hayatına dönebilmeleri için mutlaka ve mutlaka çocuklarının güvenli bir şekilde bakılmasına yani gözlerinin.
Bu aslında bir ölçüde, yani bir kadınlarla ilgili kısım var. Bir açıdan, pedagojik açıdan da çocuklara da iyi geliyor.
Kesinlikle
bu. Yani
öyle.
İyi kreşler, iyi bir eğitim çocuklara birçok bakımdan iyi geliyor. Sosyalleşmesine, eğitimdeki başarısının artmasına, daha biraz daha bağımsız olmasına yardımcı oluyor. Bunun da altını çizelim. Kesinlikle yani. Sadece öyle. Kadınlarla ilgili değil.
Doğru. Kendi akranlarıyla aslında zaman evet. geçiriyorlar ve çocukların kendi içerisinden çocuk çocuğu bulur diye bir ifade vardır ya. Kendi akranlarıyla bir dil geliştiriyorlar. Oysa ki sadece bir evde işte dört duvar içerisindeki büyük şehir, artık biliyoruz ki şehir yaşamını hani dışarıda ne yazık ki çocukların zaman geçirebileceği alanlar kısıtlı.
Alanlar kısıtlı. Bir de şu var, yani ailelerdeki çocuk sayısı azalınca aslında
kardeşler
arasındaki ilişki olmuyor. Onu kreşte çocukların evet. bu ihtiyacı karşılaması daha mümkün.
Bu da aynı zamanda paylaşımı beraberinde getiriyor. Paylaşımı öğretiyor ama diğer taraftan sadece anne ve babayla birlikte geçirilen bir çocukluk çocuğun bence bir kendi akranlarıyla öğrenme sürecinde negatif bir etki oluşturabiliyor. Ben bundan sonraki süreçte kadınlara yönelik sosyal politikalarda mutlaka aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması noktasında daha iyi adımlar, daha geliştirici adımlar atılacağını düşünüyorum. Tabii bu noktada özellikle çalışma barışına da dikkat ederek bu adımların da atılması gerekiyor. Esnek çalışma şu anda uygulanacak. Esnek çalışma da...
Esnek çalışma ne demek?
Şöyle yani. Esnek çalışma. Yani belirli süreler içerisinde işten illaki işte olma durumu değil. Yani bir kamu kurumunda görev alsanız bile belirli saatlerde bu işinizi evde yapabileceğinize dair bir çalışma sistemi. Bu tabii
Bildiğimiz klasik mesai anlamının dışına çıkan
evet.
evde de katkı verebilecek
evet.
ya da mesai saatinin azaltılmasına yönelik
evet.
uygulamalar.
Evet. Tabii bu meslekler arasında tabii biraz farklılıklar oluşuyor. İşte örneğin işte Finlandiya'da Arge noktasında çok ciddi esnek çalışma saatleri var. Neden? İşte daha yaratıcı, daha bireysel bir yaratım süreci ya da oluşturma süreci. Dolayısıyla meslekler açısından farklılıklar oluşabilir hani esnek çalışma saatlerine dair. Ancak şunu hani konuşulmaya başlanması bile en azından hani böyle bir farkındalığın oluşması açısından da kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Evet, Nergis Hocam, bu sosyal politikalardaki katkıyla hani kadınların eğitimde, çalışma hayatında daha iyi yerlere geleceğini görüyoruz. Netice itibariyle toplumdaki kültür de, sosyal psikolojik algı da bu istikamette değişiyor,
evet.
gelişiyor. Bunlar hani genel toplamda hem toplumun hem Türkiye'nin hem de kadınların lehine şeyler, iyi bir kompozisyonla çocukların ve ailenin de lehine gelişmeler. Çünkü kadının çalışması o ailenin gelirini artıracak.
Kesinlikle.
Kadının çalışması kadının kabiliyetlerini artıracak. Ve aynı zamanda kadının çalışması onu daha mutlu edebilecek, daha bağımsız
Kesinlikle.
Hissedecek, daha kendini hani olgun hissedecek. Bakımdan bunların hepsinin olumlu etkilerinin çocuklarda, ailelerde karşılığını görmek ve genel olarak toplumda karşılığını görmek mümkün. Bir de hani kadınların da katkısı çalışma iş gücünün artmasını beraberinde getirecek. Bunların hepsi aslında iyi şeyler ve genel toplamda düşünürsek sadece erkekler değil kadınlar da iş gücüne katılırsa bu aslında iş gücünü biraz maliyetini de azaltacak
Kesinlikle
bir şey. Yani
öyle.
Bir rekabeti de temin edecek bir şey. Bunların altını çizmek lazım. O bakımdan Kadınlar Günü'nde kadınların problemlerinin her alanda tartışılması, ele alınması, istatistiki veriler setiyle, işte sendikalar marifetiyle, sivil toplum kuruluşları marifetiyle, üniversiteler marifetiyle konuşulması, medya marifetiyle konuşulması isabetli olacak. Buradan yalnız toplumsal bir probleme dönüştürecek bir tartışma mantığı, polemik mantığı çok isabetli olmuyor. Bazen zaman zaman o yola da sapılıyor ama Türkiye bu alanda bence iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bir kendi içerisinde dengesi olan ve bu problemleri fark ederek çözme istikametinde önemli adımlar atıyor. Şimdi Türkiye'deki gelişmeler iyi ama etrafımızdaki bazı ülkelerde ne yazık ki insani gelişme bakımından, kadınların hak hukuku bakımından, çocukların hak hukuku bakımından, genel olarak insan hakları bakımından iyi istikamette olmayan gelişmeler yaşanıyor. Tam aksine daha gerilere düşüyor bu toplumlar, ülkeler. İşte bunu en ziyade Suriye'de görüyoruz. Ama sadece Suriye değil, bizim etrafımızda mesela Afganistan'da, ne bileyim Irak'ta iç çatışmalar vesaire dolayısıyla çok ciddi bir nüfus göçmen haline gelmiş durumda ve bu göçmen halindekiler ülkelerindeki şiddetten, iç savaştan kaçarak Türkiye'yi de bir transit ülke olarak kullanarak Avrupa Birliği, Avrupa istikametine gitmek istiyorlar. Son günlerde de bilhassa Yunanistan sınırında evet. bu giden göçmenlerin başına gelenleri görüyoruz. Hani özellikle kadınlar ve çocuklar önemli çünkü onlar en dezavantajlısı ve İçişleri Bakanımız da açıkladı. Yani Yunan yani görevlileri, güvenlik kuvvetleri hani özellikle çocuklara vesaire kadınlara eziyet ederek onları yıldırmaya çalışıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendirmek lazım?
Şimdi tabii şöyle literatürde biz hep gelişmiş ekonomi, gelişmiş ülke olarak değerlendirirken ülkeleri kişi başı gelir üzerinden değerlendirme yapıyoruz ve kişi başı gelir değerlendirme yaparken de işte eğer kadın meselesinde veya kadın cinsiyete bağlı bir değerlendirme yaparken işte kadınların istihdam oranının erkeklerle çok eşit olduğunu özellikle AB ülkelerinde işte Türkiye'ye göre çok daha iyi durumda olduklarını iş gücüne katılma oranlarında gibi böyle olumlu söylemler var ve bu da aynı zamanda bir insani gelişme endeksi olarak da karşımıza geçiyor. Yani bir insani gelişme düzeyi olarak da karşımıza geçiyor, hatta medeniyet olarak görebiliyoruz. Ancak şimdi yaşadıklarımızı deneyimlerimizi masaya koyduğumuzda aslında bu meselenin, bu gelişmişliğin sadece bir ekonomik gelişim olduğunu, çok da insani ve kadın haklarına ya da kadınlara, çocuklara yönelik bir değerlendirme olmadığını açıkça görüyoruz. Yani ben bunu çok uzun süredir söylüyorum, bir kez daha ifade edeyim. Türkiye'de kadın ve çocuklara gösterilen ihtimam, özen ve koruma sosyal kodlarımızdan kaynaklanıyor. Ancak Avrupa ülkelerinde gösterilen özen ve ihtimam ekonomik gerekçelerden ve önceliklerden dolayı kaynaklanıyor. Çünkü Avrupa'da hiçbir kişinin çalışmaması gibi bir lüks ya da bir tercih yok. Kadın ve erkeğin her şekilde ekonomik hayatta olması gerekiyor. Tabii ekonomik hayata katılınca göstergelere de yansıyor ve bu göstergelerde bize şunu ifade ediyor. Kadın şunu söyletiyor. İşte Avrupa ülkelerinde kadın ve erkek arasında çok ciddi bir eşitsizlik yok. Ama işin refah paylaşımına geldiğinde aslında kendisinden olmayanı refahına tehlike olarak gördüğü her kişiyi, hele de daha dezavantajlı olan, daha savunmasız olan kadın ve çocuklara yönelik nasıl bir şiddet eylemine dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi sınırda yaşadıklarımız çok uzun süredir aslında sadece Suriye'de değil, Afganistan'da, Libya'da, birçok yerde, yani Filistin'de, dünyanın Afrika ülkelerinde, birçok yerinde mevcut durumda olan eşitsizliğin belki de nasıl diyeyim, o eşitsizliğin nasıl devam ettirildiğine dair bir gösterge. Yani o eşitsizliği ortadan kaldırmak için çok önemli raporlar hazırlanıyor, yorumlar yapılıyor ama iş uygulamaya geldiğinde görüyoruz ki kendisinden olmayana çok ciddi bir barbarca diyebileceğimiz bir uygulamayla şimdi karşılaşabiliyoruz.
Şöyle, yani aslında mesela Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği müktesebatında, hukukunda işte mültecilere, göçmenlere hani özel alanlar, serbest geçiş vesaire tanınmış durumda. Ama nedense bir anda Avrupa Birliği bunu unutup Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın bu güvenlik kuvvetlerinin kullandığı şiddeti öven ve bunun için Yunanistan'a destek bir anda olan 700-800 milyon evet. dolar veren ve hani Herkül falan diye bir hani abartılı bir övgüye giren bir hezeyan haline dönüşebiliyor. Kesinlikle. Gerçekten çok şaşırtıcı çünkü yaklaşık 9 yılda milyonlarca göçmenin olduğu Türkiye'ye yapılan anlaşmalarla ancak 3 milyar dolar vermişken birkaç gün içerisinde Yunanistan'a
700.
Yani 700 milyon doların üzerinde para verildi. Euro'nun üzerinde para verildi. Yani gerçekten şaşırtıcı. Bunu insan anlamakta zorlanıyor.
Çünkü şimdi o okumayı belki de tekrar yapmamız gerekiyor. Yani özellikle Avrupa Birliği'nin göçmen politikasına dair iki tane yaklaşım var. Bir tanesi labor force, yani iş gücü yaklaşım. Bir tanesi de işte insani yaklaşım. Şimdi geldiğimiz noktada insani yaklaşımın aslında hiçbir anlamı olmadığını, çok uzun yıllardır da yani o iddia ettikleri hümanizm ya da iddia ettikleri işte eşitlik kavramlarının altındaki asıl meselenin bir iş gücü potansiyeli ve eğer iş gücüne dair sizi katabiliyorsak veya varsanız tamamdır, ama yoksa çok da insani değerlerden dolayı bir yaklaşım olmadığını ortaya çıkmış oluyor, öyle söyleyelim. Yani belki de o bütün okumalarımızı bence tekrardan düşünmemiz, tekrardan yeni baştan tanımlamaları yapmamız gerektiğine dair de bir görüşüm var benim. Yani çok dediğim gibi hep Avrupa ülkelerinin Avrupa değerleri olarak bize dayatılan, söylenen, öğretilen şeylerin aslında somut gerçeklikte çok da bir anlamı olmadığını yaşadıklarımızdan görüyoruz. Ülkelerini korumak ya da ülkeyi korumak adına bir kadına, bir çocuğa nasıl zulmedebildiklerini.
Ya öldü insanlar, yani yaraladılar. Evet. Bizzat şiddet kullanarak mesela denizde özellikle daha zalim oluyorlar. Botlarını batırıyorlar, benzinlerini döküyorlar. Orada batmasa bile benzinsiz bir şekilde denizin ortasında bırakıyorlar insanları. Ve bunu hani güvenlik görevlileri yapıyor. Yani,
evet.
Bir de ayrıca orada bir takım faşizan böyle paramiliter gruplara da teşvik ediyorlar, tahrik ediyorlar. Hatta böyle silah falan dağıttıkları bile söyleniyor. Hani bizim ülkemizde akla hayale gelmeyecek bir şey. Yani bizde mesela asker, polis bu tür insanlara çoluk çocuğu görünce böyle bir muamele yapacak. Buna mesela hani dışarıdan tepki gösterilir diyeceğim ama yok. Yani bizim hani güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz bunu kendine yakıştıramaz yani. Bu gerçekten şu bakımdan da insan hani endişeye kapılıyor. Yani böyle bir durumda bunu yapan askerler, polislerin hani Allah esirgesin yani nasıl yozlaşabileceklerini
kesinlikle
de insan hatırına geliyor. Bu Avrupa'daki aslında hani bu alanlarda yaptıkları hatalar, bu aşırı sağcılığı, ırkçılığı, işte İslam, Türk düşmanlığını nasıl tahrik ediyor, nasıl tahrik edecek, bunun siyasi sonuçları neler olacak, bundan gerçekten endişe etmek lazım.
Aslında bu bir işaretini de gösteriyor, yani bir işaret veriyor. Ne kadar kendi içlerinde bir korku ve nefretle birlikte hareket ettiklerine dair.
Tabii
ve
bu motivasyonu nasıl sağlamışlar, yani o nasıl bir ön yargıyla yetişmiş bu güvenlik kuvvetleri ki bu şiddeti kullanabiliyor.
Yani ve bunu meşru sayıyor. Yani bunu meşru sayıyor ve şiddetin yöneldiği de az önce dediğiniz gibi bilerek, kasti bir şekilde çocuk ve kadınlar oluyor.
Yıldırmak için. Yani
yıldırmak için.
Yaptıklarında yıldıracaklarını düşünüyorlar.
Yıldırmak için. Bu da dediğim gibi tekrardan belki de Avrupa değerlerini konuşmamız ve o kabullerimizin de en baştan sıfırlamamız gerektiğine dair bir öngörü.
Evet, bu sınavdan Avrupa Birliği, genel olarak Avrupa, yani elbette istisna olabilecek aydınlar, tek tek insanlar, vatandaşlar olmakla birlikte kurumları, devletleriyle, siyasetiyle çok kötü bir şekilde
yönetti.
Çıktı.
Evet.
Çok kötü bir performans sergiledi. Bunun da tabii Avrupa'nın algısına, Avrupa'nın işleyişine, yarın öbür gün işte Avrupa'daki bu bahsettiğimiz aşırı akımların önünün açılmasına çok ciddi katkıları olacak. Dolayısıyla bu bugün mültecilerin gördüğü zarar yarın Avrupa içinde cari olacak. Ona da bir fatura getirecek. Evet, Nergis Hocam, başka bir konuyla yine sosyal politikalar üzerine konuşmaya inşallah devam ederiz.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, teknik kumanda masasında Serpil Korkmaz, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Doktor Nergis Dama ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.